Ayrım 4.
11. Sevgili değil arkadaşız biz. Tam da Nehir'in söylediği gibi basın mensupları üstlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar. İki gün sonraki gazetelerin neredeyse tümünde kokteylle ilgili haberlere ve fotoğraflara geniş yer verilmiş. Ancak farklı bir bakış açısından. Sezenler Holding'in genç prensi Deniz Sezen yeni bir aşka mı yelken açıyor diye hafiften nabız yoklayanların yanında Sezenlerin velihatı Deniz, Sezen'in çiçeği burnunda sevgilisi diye kesin tanı koyanlar da var. Ve o fotoğraflar Deniz'le Nehir'in şampanya kadehlerini kaldırırken ya da pastayı keserken çekilmiş özel kareler. Konaklarla ilgili fazla bir şey yok. Kokteylin amacı birkaç cümleyle geçiştirilmiş. Deniz Sezen, kimliği meçhul sevgilisiyle beraber yeni yaptığı konakları tanıtlık gibisinden alt parantez niyetine. Nehir'le ekip arkadaşları Pınar ve Hakan 2 saattir içeride toplantı halindeler. Toplantının konusu sözüm ona Monolya konakları ile ilgili son gelişmeler. Ama adı gibi biliyor Nurcan, gazetelerde boy boy çıkan haberler üzerinde tartışıyorlar. Kötü oldu diye geçiriyor içinden. Bakalım Nehir Hanım öfkesini nasıl bastırabilecek? Üzerine bulaşan magazinsel kirlilikten sıyrılmak için nasıl bir yol izleyecek? Daha fazla sabredemiyor Nurcan. Kahve getiren servis elemanının arkasından süzülüveriyor içeriye. Gözleri yerde, elindeki kağıdı masanın üzerine bırakıyor. Manolya konakları hakkında bilgi almak isteyen 2 müşteri adayı AAP gönüllüleri aracılığıyla ulaşmışlar bize. Harika diye gülümsüyor Nehir. Pınar'la Hakan'ı da arayan olmuş. Hiç beklemediği bu iyimser tablonun desteğini arkasına alarak başını kaldırıp dikkatle Nehir'in yüzüne bakıyor Nurcan. Hayret, masanın üzerindeki sümenin yanı başına yığılmış gazetelere inat, son derece neşeli görünüyor Nehir. Yazılanları okumamış, fotoğrafları görmemiş, yapılan yorumları algılamamış ya da hepsini görmüş ama hiçbirinden zerrece etkilenmemiş gibi. İşin garip yanı, Pınar'la Hakan'ın yüzünde de benzer bir ifade var. Gülünç bir olay üzerinde konuşmuş, ağız dolusu kahkahalarla gülmüşler, gülüşlerinin izlerini silmeye fırsat bulamamışlar sanki. Nehir gözlerinde şeytani denilebilecek hınzır ışıltılarla Deniz Bey'den öğleden sonrası için bir randevu alır mısın bana Nurcan diyor. Durum değerlendirmesi gerekçesiyle olduğunu da belirtiver lütfen. Bu eğlence kaçmaz diye gülüyor Pınar. Keşke ben de orada olabilseydim. Çok doğru diyerek destekliyor Hakan. Madem ekibin ayrılmaz parçalarıyız, neden biz de gelmiyoruz ki? Ben yalnız gideceğim diye kestirip atıyor Nehir. Sabredin biraz. Yaşanacakları tüm ayrıntılarıyla anlatacağımdan kuşkunuz mu var yoksa? Yalnız olsalar dayanamayıp soracak Nurcan. Bunca yıldır asistanlığını yapıyor Nehir'in. Yoldaşı, sırdaşı olmuş onun. Ama diğer çalışma arkadaşlarının yanında paylaşım aramanın yakışık almayacağını düşünüp susuyor. Ne var ki içini kemiren delice merakın susmaya hiç niyeti yok. Dili de işlek üstelik. Neler getirmiyor ki insanın aklına? Böyle bir skandalı asla kaldıramaz Nehir. Onun dizginlenemez öfkesini iyi biliyor Nurcan. Kızdı mı gözü hiçbir şeyi görmez. Ne Sezen Holding ne de Deniz Sezen. Gitti mi dağıtacak şirketi. Baharda eriyen kar sularıyla kabarmış, set çekilmesi olanaksız, gerçek bir Nehir o şimdi. Önünde durmaya yürek ister. Keşke yapacak bir şey olsa Nurcan'ın. Kendisine söylendiği gibi telefonu açıp randevu isteyecek yalnızca. Nehir Hanım, son gelişmelerin değerlendirilmesi için Deniz Bey'le görüşmek istiyor. Neyse ki doğrudan Deniz Sezen'le konuşmayacak. Asistandan asistana ileti. Yeliz de kendini Nurcan'la aynı açmazın içinde hissetmiyor mu acaba? 2 yıldır işe başladığından bu yana patronunu hiç bu kadar karamsar, moralsiz ve yıkık görmedi Yeliz. Sabah gazeteleri odasına bırakıldığında yüzünde güller açan o değildi sanki. Tamam. Yeliz de okudu gördü hepsini. Hoş şeyler değil yazılanlar ama koskoca Deniz Sezen bunlara pabuç bırakacak adam değil. Daha önce de bu türden kimi doğru kimi yanlış bir sürü haber yer almadı mı basında? Hangisini önemsedi böylesine? Hangisine üzerinde 5 dakikadan fazla durum ayrıcalığını tanıdı? Yoksa Manolya konaklarına tam da satışa sunuluş aşamasında zarar gelir miydi bunca endişesi? Öyleyse eğer, Nehir Hanım işinde ne denli uzman bir reklamcı olursa olsun, Yeliz'in tanıdığı Deniz Sezen, aralarındaki ortak çalışmaya gözünü kırpmadan son noktayı koyabilir. Ancak Deniz, ortasında debelendiği çaresizlik yumağından onu kurtaracak tek yolmuş gibi, Nehir'in randevu talebini anında kabul edince ayılır gibi oluyor Yeliz. Hatta yazılanlarda gerçeklik payı olabilir mi diye düşünmekten kendini alamıyor. Ama hemen bunları siliyor kafasından. Deniz Sezen, işle aşkı birbirine karıştıracak yapıda biri asla değil. Bu konuda patronuna kefil bile olabilir Yeliz. Deniz ise başını ellerinin arasına almış, kara kara düşünüyor. Nasıl sıyrılacak bu işin içinden? Yalnız kendisi olsa neyse, Nehir'in sorumluluğu da onun üzerinde. Öyle hissediyor. Asıl bu ağır yükün altında eziliyor zaten. Olaylar onların dışında gelişse de, yazılanlar külliyen yalan olsa da, kara çalındı bir kere üzerlerine. Temizlemesi, aklaması Deniz'in görevi, boynunun borcu. Kendisiyle ilgili magazin dedikodularına gülüp geçti bugüne kadar. Ama bu camianın dışından, bu işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan birine anlatılan laf karşısındakini yaralamışsa, hele o laf kalabalığının içinde Deniz'in de adı geçiyorsa, açılan yara bizzat kendisi tarafından onarılmalı. Nehir işte bu ruh haliyle karşılıyor Deniz. Karşısındakinin öfke katsayısını bilememenin ürkekliğiyle biraz mahcup, başını kaldırıp da hesap sormaya geldiğini varsaydığı Nehir'in yüzüne bakamadan, bakışlarını kaçırarak ama sıcak bir hoş geldinle. Hoş bulduk diyor Nehir'e. Kaybedecek tek bir saniyesi yokmuş gibi çantasından çıkardığı dosyayı masanın üzerine bırakıyor. Tanıtım kokteylinin raporlarını çıkardık arkadaşlarla. Görmek isteyeceğinizi düşündüm. Ne yazık ki asıl raporlar burada diye önündeki gazete yığınını gösteriyor Deniz. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt beklemeden yerinden fırlayıp Nehir'in karşısındaki koltuğa oturuyor. Bedeninden geçecek iletinin daha etkili olacağını düşünür gibi ellerini ellerinin arasına alıyor. O zamana kadar özenle koruduğu mesafeli tavrını bir yana atarak ''Çok üzgünüm Nehir'' diyor tüm içtenliğiyle. ''Böyle olmasını istemezdim. Nasıl uygun görürsen tamire hazırım.'' Elini Deniz'in elinden güçlükle kurtaran Nehir ''Bu kadar abartmaya gerek yok.'' diyor. Altı üstü gazete haberi. Deniz şaşkın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Senin yönünden hiçbir önem taşımıyor mu bu yazılanlar? Şöyle sorayım. Adının bir iş adamıyla aşk dedikodusuna karıştığını okurken en ufacık bir üzüntü ya da sıkıntı duymadın mı? Duymaz olur muyum? Derken istemsizce sesi yükseliyor Nehir'in. Evet, deliler gibi öfkelendim. İsyan çığlıkları attım. Ancak çabuk duruldum. Çünkü İnandığım davada beni haklı çıkardıkları için bu haberlere minnet borçluyum. Nasıl yani? Yerinden fırlama sırası Nehir'de. Biraz önceki sakin, dingin tavrını bir yana bırakarak en üstte duran gazeteyi alıp Deniz'e doğru sallıyor. Ne bekliyordun? O gazetecileri oraya davet ederken onlardan beklentin neydi? Manolya konaklarının teknik ayrıntılarını, benzersiz özelliklerini ki bunlar kendilerine anlatılmış, dağıtılan ayrıntılı broşürlerle desteklenmişti, A'dan Z'ye kaleme alacaklarını, hazırladıkları haberleri evlerin iç ve dış fotoğraflarıyla bezeyeceklerini, bu sayede satışa sunulan konakların kusursuz bir şekilde tanıtılacağını mı umuyordun? Geçmiş olsun Deniz Bey. Sorarım sana, istediğin tarzda hazırlanan bir haber kaç kişi tarafından okunur? Bu işin meraklısı bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insan. Şunu bil ki ilgi odağının dışına düşen konulara göz atan olmaz. Oysa aşk dedikodusunun reytingi tartışılmazdır. Ona ne şüphe, iyi de bunları anlatmakla nereye varmak istiyorsun sen? En can alıcı noktaya geldik sonunda. İtiraf etmelisin ki konakların tanıtımının ağızdan ağza pazarlama yöntemiyle yapılmasına karar verirken çalışma tarzımıza yeterince güven duymuyordun. Alışılagelmiş sıradan bir tanıtım kokteyli. Oraya gelecek gazetecilerin, televizyoncuların hazırlayacağı haberler yeter de artardı bile. Ne gerek vardı adı sahanı yeni duyulmaya başlanmış yöntemlere para yatırmaya? Bizimle anlaştığına pişmandın belki de. O kadar da değil. Pişman olsam çalışmazdım. Getirdiği dosyanın kapağını açıyor Nehir. Kırmızı kalemle altı çizilmiş satırları gösteriyor Deniz'e. Kokteyle katılan AAP gönüllüleri vardı ya. Bu gördüğün onların çalışmaları ve yaptıkları ağızdan ağza tanıtım sonucu bize ulaşıp konaklar hakkında bilgi almak isteyen müşteri adaylarının listesi. Hepsinin alıcı olması mümkün değil tabii. Ancak bu tablo bizim yaptığımız çalışmanın ses getirdiğinin göstergesi. Ya siz? Basında çıkan şu haberlerden sonra Manolya konakları ile ilgilenip şirketi arayan tek kişi oldu mu? Başını iki yana sallıyor Deniz. Arkadan da küçük bir itiraf geliyor. Gazete yoluyla değil de AAP gönüllüleri aracılığıyla siteden haberdar olduklarını söyleyen birkaç kişi Yeliz'i aramış. Zafer kazanmış kumandan edasıyla gülümsüyor Nehir. O anı yaşamak her şeye değer. Yükseldiği konumun tadını çıkarmak ister gibi tane tane konuşuyor. Aynı noktaya geldik demek. O halde bundan sonraki çalışma programımızı belirleyebiliriz. Şu örnek konakta düzenlenecek hafta sonu ağırlamaları daha önce konuşmuştuk. Evet, kokteylden önce gerçekleştirecektik aslında ama senin bize ve çalışmalarımıza olan güvenini pekiştirmeden işe girişmeyi istemedik. Konak çalışmalarında AAP gönüllüleri ön planda olacak çünkü. Hem gönüllüler hem de alıcı adayları basına da unutmuyoruz, merak etme. Ancak magazinsel uyduruk haberleri değil, gerçekleri yansıtacak şeffaf aynalara yer vereceğiz. Örneğin büyük bir gazetenin iş ekinde köşe yazısı yazan bir arkadaşım var. Onu davet edeceğim. Kendisi AAP gönüllüsüdür. Hem AAP gönüllüsü, hem potansiyel müşteri, hem de gazeteci kimliğiyle iyi bir seçim olacağını düşünüyorum. Konuşmanın gidişatı ve aldığı şekille rahatlıyor Deniz. Çalışmalarımıza hemen başlayabiliyoruz. Sonuna kadar arkanızdayım. Ancak aklına takılanları dile getirmeden de duramıyor. Çünkü Nehir'in işteki başarısını kanıtlamak uğruna bir başka cephede yara almasına gönlü razı değil. Nehir, eğer istersen basın toplantısı yapıp ortak bir açıklamayla verilen haberin yanlışlığını vurgulayabiliriz. Seni rahatlatacaksa hemen harekete geçebilirim. Nasıl bir açıklama olacak bu? Gazetecileri toplar, sevgili değil arkadaş olduğumuzu söyleriz. Bu son sözler Nehir'in 2 dakikalık gürme krizine girmesine neden oluyor. Güçlükle toparlanıp kendisine geldiğinde gözlerinden yaşlar iniyor. Sevgili değil arkadaşa, sevgili değil arkadaş diye yineledikçe ardı ardına yuvarlanıyor kahkahalar. Yüzünü gözünü silip konuşmayı başarıyor sonunda. Boyalı basında aşk dedikoduları çıkmış, dizi oyuncuları ya da mankenler gibi gazetecilerin karşısına geçip yanıldınız, sevgili değil arkadaşız biz diyeceğiz, öyle mi? İlahi Deniz, bu tür yalanlamaların itiraf anlamına geldiğini bilmiyor musun? Yanı sıra çok önemli bir noktayı da özellikle vurgulamalıyım. Arkadaş falan değiliz biz. Konuşmanın baş kısmına değil de arkadaşlıkla ilgili son cümlesine takılıyor Deniz. Neden? İş arkadaşı sayılmaz mıyız? Sayılmayız. Geçici bir çalışma projesini paylaşıyoruz yalnızca. İşin uygulanış süresinin sonunda herkes kendi yoluna gidecek. Şu anda aynı taraftayız. Aynı yol üzerinde yürüyerek ortak bir amaca ulaşmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Ancak ille de bir sıfat arıyorsan arkadaş yerine yandaş ya da yoldaş diyebilirsin. O da şimdilik. Hayal kırıklığını gizleyemiyor Deniz. Oysa bugün farklı bir yakınlığı paylaştığımızı düşünmüştüm diyor. İlk kez sizli bizli konuşmaları rafa kaldırıp iki yakın arkadaş gibi tartışmadık mı seninle? Doğaçlama gelişti o durum. Karşımdaki kim olursa olsun çarçabuk samimiyet kurma alışkanlığım yoktur. Beyli hanımlı hitapları, sizli bizli söylemleri kolay aşamam. Aradaki kendi ördüğüm duvarımı korurum hep. Bugün de konuşmanın hararetine kapılmasam asla aşamazdım o duvarı. Anlaşıldı diye gülümsüyor Deniz. Ama itiraf et, o yıkık dökük duvar kalıntılarının üzerinde yürümek daha keyifliydi. Yani yeniden inşa etmeye kalkma lütfen. Tamam, arkadaş olmayalım. Yandaş, yoldaş, her neyse. Sık telaffuz ettiğim sözcükler değilse de onlarla da idare edebiliriz pekala. Birden susup gözlerini kısarak Nehir'i süzüyor. Solcu musun sen? Derken onu ne kadar az tanıdığını fark etmenin sıkıntısı düşüyor gözlerinin üzerine. Siyasetle fazla ilgisi olmayan bir mesleği yürütüyorum diye omuz silkiyor Nehir. Ancak siyasi ortamdan tümüyle soyutlanmak da mümkün değil. Partidense ideolojilerin taraftarı olmaktan yanayım. Ulu orta konuşmayı sevmem. Tercihlerim kendime ait. Konuşmanın yeniden resmiyete dökülmesinden hoşnut değil Deniz. Yeniden aynı yere dönmek istiyor. Bu durumda basın toplantısına gerek yok diyorsun, öyle mi? Alaycı alaycılığının gerisinde gizlice sorgulayan bir ifadeyle gülümsüyor Nehir. Benim yönümden gerek yok. Ancak siz çevrenizdekilere dert anlatmayı kolaylaştırmak için üzerinize düşen gölgeden kurtulmak isteyebilirsiniz. Engel olamam. Her türlü açıklamayı yapmak hakkınız. Üstü kapalı bir hesap sorma bu. Anlamamış görünse de gururunu okşuyor Deniz'in. Ancak rehavete kapılıp yayılmadan gerektiği gibi yanıt vermeli. Hepten boşta olduğunu belli etmemeli. Örneğin Amerika'ya master yapmaya giden son kız arkadaşından 2 ay önce ayrıldığını Nehir'in bilmesine gerek yok. Gene sizli bizli konuşmaya başladın diye sitemle söze giriyor. Birilerine dert anlatmaya gelince orasını hiç merak etme. Kriz yönetiminde üstüme yoktur. Çevremdekiler de harfi harfine söylediklerime inanırlar. Anlayacağın bu badireyi de kolaylıkla atlatabilirim. En doğal haliyle tepki göstermeden dinliyor Nehir. Kız arkadaşı varmış demek. Yargısına varırken de son derece rahat. Bu kez Deniz bebeklerine soru işaretleri nakş olmuş gözlerini Nehir'in üzerine dikiyor. Ben durumu idare ederim de umarım bu haberler seni zor duruma düşürmez. Deniz'in karşı sorusuna yanıt verirken misilleme yapmanın tadını çıkarıyor Nehir. Yok canım diye yapay bir gülüşle kıkırdıyor. Benim yakın çevremdekiler de anlayışlı insanlardır, üstüme gelmezler. Bunları söylerken son erkek arkadaşından 3 ay önce ayrıldığını Deniz'in bilmesinin gereksiz olduğunu düşünüyor. Yakın çevresindekilerin anlayışlı insanlar olduğunu, üstüne gelmediklerini söylerken yanılıyor Nehir. Daha doğrusu ablasının varlığını bir an için unutuvermiş. Belki de onun gazetelerdeki habere ulaşamayacağı varsayımına sığındığından boş bulunmuş. Ne büyük gaflet. Gecenin ortasında ya da sabaha karşı çalan telefonları hiç sevmez Nehir. Ablasından öyle öğrenmiş. Nevi'nin diğer öngörüleri gibi bunu da sorgulama gereği duymadan beyninin bir köşesine yerleştirmiş. Öncesinde kötü bir yaşanmışlığı yok yani. Gecenin bir vaktiyle sabahın köründe çalan telefondan hayır gelmez demiş bir keresinde Nevin. Ölüm, kaza ya da hastalık haberinden başka ne için açılır o saatte telefon? Kendisi de Nehir'i aramak için gecenin yarısını seçmiş ama iş yoğunluğundan gün içinde gazeteye elini sürememiş de uykusu kaçıp da gazeteye göz atayım dediğinde sabahı bekleyecek değilmiş ya. O dehşettengiz satırları okuyup fotoğrafları gördükten sonra telefona sarılmasında ne yapsınmış zavallıcık? Ne bu rezalet? Nehir'in kulağına dolan ses öylesine tiz ve güçlü ki Ahize'yi kendinden uzaklaştırdığı halde odanın duvarlarında yankılanıyor. Nehir'in suskun kalışına yüklenerek ne bu rezalet diye yiniliyor Nevin. Davranış biçiminle yalnız kendini değil, ailenin hatta sülalenin diğer fertlerinde rezil ettiğinin farkında değil misin sen? Ablasıyla ilişkilerinde daima alttan alan taraf olmayı benimseyen Nehir'in bile sabrı taşıyor bu sözlerle. Hangi sülaleden söz ediyorsun sen abla? Diye dikleniyor. Osmanlı ulemasına dayanan köklerimiz, dalları bilmem nerelere uzanan soy ağacımız diye başlama gene. Kimsenin umurunda değil bunlar. Sülale kavramından ne denli uzak düştüğümüzü anlamalısın artık. Küçüle küçüle bir damla kalmış ailemizde sözünü ettiğin konuyu dert edecek seninle benden başka kimimiz var? Hem merak etme, rezaletler tek kişiliktir, paylaşılmaz. Tabii ortada rezalet diye nitelenecek bir durum varsa. Kısacası çıkan haberler seni bağlamaz ablacığım. Kardeşinin efelenmesine alışık olmayan Nevin için tam bir sürpriz. Gürleyenin karşısında susmak gerektiği bilinciyle çaresiz ancak süngüsünü tam olarak indirmeden uzlaştı yoluna gidiyor. Anlat da rezalet denecek bir durum var mı yok mu bilelim. İşte diyor Nehir, pazarlama diyor, tanıtım çalışması diyor, dilinin döndüğünce anlatmaya çabalıyor. Sakin sakin dinlerken arada ateşleniveriyor Nehir. Ya o fotoğraflar, şampanya kadehleri, göz göze verilen pozlar, abartma abla. Magazincilerin kurguladığı senaryoya sen bile inanırsan... İnanırım ya. Neden daha önce hiç söz etmedin o sosyete prensinden? Bugüne kadar iş yaptığımız kişilerin hangisini anlattım ki sana? Ama bu farklı. Daha öncekilerin hiçbiriyle gazetelere düşmemiştin ki. Magazincileri iyi bilirim ben. Peşinizden ayrılmazlar artık. Merak etme sen. Sönüp gidecek bir balon attılar ortaya. Devamı gelmeyince susup oturacaklar. Sen öyle san. Pes etmeyi kendine yediremiyor Nevin. İlle de galibiyetle kapatacak telefonu. Bu kez de farklı cepheden hamle yapıyor. Alp gördü mü acaba? Yüreğine inecek çocuğun. Alp'i bu kadar sevdiğini biz beraberken söyleseydin keşke diye sinirle gülüyor Nehir. Abla, Alp'le ayrılmamızın üzerinden 3 ay geçti. Yeni bir kız arkadaşı var çocuğun. Olsun, bu haberler yıkmıştır zavallıyı. Klasik Nevin abla tablosu. Nehir birisiyle yakınlaşmaya görsün. İkisine de hemen cephe alınır. Sevgili adayı asla beğenilmez. Yerden yere vurulur. Hatta aşağılanır. Tek suçu Nehir'i ablasından çalmak. En azından onunla paylaşmak olan erkeğin gerçek değeri ayrılık gündeme geldiğinde görülür ve takdir edilir ancak. Karşı yönden düşünülürse ne yapsın Nevin? Onun için yaşamak Nehir demek. Soluk almasının tek amacı o. Kendini bildi bileli bu böyle. Hastalıklı bir sevgi belki ama hükmedemiyor yüreğine. Kardeş olmanın ötesinde erkencecik ölmüş anasının doğuramadığı kızının da yerine koymuş onu. Bu marazi tutku yüzünden, Nehir'in yalnızlığından, evlenmeyi erteleyişinden hoşnut. Onun birlikteliklerine değil, ayrılıklarını kutluyor hep içinden. Bir gün gelir de evlenmeye kalkarsa ne yapacak? Düşünmek bile istemiyor. Neyse ki Nehir'in evlenmeye hiç niyeti yok.